Farklı Evren Podcast'ten herkese merhaba. Ben Berke ve yer işaretlerinin konudan konuya atlayacağımız yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İlk olarak YouTube sekmelerimde yer alan, izlediğim, biriktirdiğim videolardan bahsederek başlayacağım. Bu arada bu videolara ve diğer bahsedeceğim bütün içeriklere bölümün açıklamasındaki, Spotify'da bölümün detaylarındaki konu başlıklarından ulaşabilirsiniz. Onların hepsinde linkleri de ekliyor olacağım arkadaşlar. Diyerek P-Queen'den bahsederek başlamak istiyorum. P-Queen'in son iki YouTube videosunu izledim ve içerisinde etkilendiğim şeyler var. Birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Bir tanesini büyük ihtimalle duymuşsunuzdur. Çünkü şu anda 1 milyon izlenmeye ulaşmış durumda. Ve Pelin'in, P-Queen'in aldığı meme kanseri tedavisinden bahsettiği video aslında bu. Memesinde bir kitle bulmuş. Şans eseri ki videoda da bahsediyor. Yani daha böyle kötü huylu olmasına rağmen başlangıç evresinin bile gerisinde bir kitleymiş. Ve dolayısıyla kemoterapi bile almadan şu anda tedavi görüyor. Geçmiş olsun diyorum tabii ki. Ve yani videoda çok önemli. Kendisinin bunu bu kadar hani erken teşhis edebilmesi ayrıca videoya da ekstra bir anlam katıyor bence. Meme muayenesinin, evde muayenenin, hemen işte doktora gitmenin ve hani kuruntu yapıyorum diye düşünmemenin önemi hakkında. Kendisi de inanılmaz genç bir yaşta ve şey de beni çok etkiledi. Yani bu oyun beni kanser etti demek bile chatinde yasakmış. Ben onu bilmiyordum. Yani gerçekten kanserden ailesi çok fazla yara aldığı için bunları yasaklamış. Ve başına böyle bir şey gelmiş. Bunu da insanlarla paylaşmış. Tekrar geçmiş olsun. Yani P-Queen çok çok büyük bir değer. Bunu da asıl bahsedeceğim diğer videosundan, son videosundan, Intel'in gaming parkur videosunda görüyoruz. Çok enteresan bir etkinlikmiş bu arada yani. Sadece Intel değil için içerisinde bu arada. Intel, Lenovo, Teknosa ve Windows, bu 4 inanılmaz büyük marka bir işbirliği yapıyor. Bir influencer seçiyorlar. P-Queen ve işte Türkiye'nin farklı bölgelerindeki, farklı şehirlerindeki AVM'lerde etkinlikler yapıyorlar. İşte Lenovo bilgisayarlarda, Windows kurulu Lenovo bilgisayarlarda, Intel kullanılan Lenovo bilgisayarlarda 4 adet oyun oynatıyorlar. Her biri de farklı bu arada kategorilerden oyunlar. Yani yarış var, futbol var, dövüş var ve FPS var. Bu oyunlarda verilen görevleri tamamlayan insanlar sıralanıyor ve işte en kısa sürede bu parkuru, gerçekten hani e-spor kavramını iyi yansıtan bir durum, gaming parkur. Bu parkuru en kısa sürede tamamlayanlara ödül veriyorlar. İşte bölgelerde, şehirlerde kazananlara Teknosa'dan çek veriyorlar. Birinciye de 100.000 TL veriyorlar. İnanılmaz yani 100.000 TL bu arada. Bu markaları düşününce ucuz gelebilir ama bunu kazanacak kişinin hani ya ortalama 20 yaşında falan, belki daha düşük. Çünkü katılan insanlar oldukça gençti. Bu yaşlarda olacağını düşünürsek muazzam bir para ödülü. Neyse, bunun ilk etkinliğinin videosu çekilmiş. P-Queen oyunları oynuyor. Orada insanlara fotoğraf çekiliyor falan. Şeyi görünce ben acayip mutlu oldum. Yani ondan bir de işte o P-Queen'in diğer videosundan sonra olduğu için hatta duygulandım bile ya. Çok fazla çocuk var. Çok fazla kız çocuğu var. Yani normalde bu tarz gaming etkinlikleri çok erkek ağırlıklı oluyor ama işte P-Queen'in böyle bir etkisi var. Kızların da aslında bu tarz şeylerden hoşlandığının falan daha açığa çıkmasını sağlıyor. Çok fazla kadın takipçisi var çünkü. Onlar P-Queen'le fotoğraf çektiriyor. Çok heyecanlı olduklarını söylüyorlar. Ağlıyorlar. Hediyeler getirmişler falan ve Pelin hepsiyle İnanılmaz enerjik bir şekilde konuşuyor, inanılmaz enerjik bir şekilde fotoğraf çektiriyor. Hiçbirine kötü bir şey söylemiyor ve eminim ki ben o gün o sıradaki herkese fotoğrafta çektirdi yani. Videodan bu enerji tamamen size geçiyor. Gerçekten kendisinin yani Noobstar'dan çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Noobstar yayıncılık yarışmasından çıkmıştı. Ya da işte yükselişini orada gerçekleştirmişti. İlk bu işlere adımını atıp kendini daha fazla insana öyle duyurmuştu. Oradan çıkıp şimdi Instagram artı YouTube'da 1 milyon takipçiye, bu da inanılmaz bir şey bu arada, nasıl ulaştığını çok iyi gösteriyor. Bu enerjiyle ulaştı. hala çok enerjik zaten, yani böyle hastalığına rağmen işine devam edeceğini falan söylüyor. Neyse, yani tekrar konuya döneyim. Gerçekten P. Queen müthiş bir değer. Mesela Head and Shoulders'la da bir işbirliği yapmış ve o da akran zorbalığına karşı bir işbirliği. Yani bu tarz şeyler için gerçekten harika bir figür oldu. Böyle hep doğru yerlerde durması, bu kadar nasıl desem ya, gerçekten influencer kelimesini hak eden biri yani. İdol olabilecek, çocukların idolü olabilecek, onları gerçekten influence ettiğinde de hani üzülmeyeceğimiz, anladınız mı? Kimler bu insanı izliyor dediğiniz influencerlar var ya, yani hani yakışıklı güvenlik de kim diyorsunuz ya, P. Queen öyle biri değil. P. Queen gerçekten de insanları influence etmesini isteyeceğiniz biri. Etkinlik de çok ilgimi çekmişti bu arada, işte aylara yayılan, orada burada yarıştırıyorsunuz gençleri, final yapıyorsunuz, büyük bir para veriyorsunuz falan. 4 şirket bunun için bir araya geliyor. Gerçekten büyük bir işbirliğiymiş. Onları da buradan, neysem ben burada sanki otoriteymişim gibi, tebrik etmek istiyorum. Yok, sadece hani kurumsal açıdan bakınca, böyle kurumsal şirketlerle organizasyon işine falan girdiyseniz, bu 4 şirketin bunu başarmasının ne kadar zor olacağını düşünebiliyorsunuzdur. O açıdan da etkinlik başarılı, P. Queen'i seçmeleri çok ayrı başarılı. Diyerek YouTube'daki yan sekmeme geçiyorum. Orada neyle karşılaşıyoruz? Ölümlü Dünya 2 ekibiyle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Şöyle ki, son dönemde YouTube'da yeni bir furyaya yakalandım. Filmini sinemada izlemediğim işlerin YouTube'daki promotionlarını izlemek. Bunu işte Mesut Süre ve ekibinin, Meksika Açmazı ekibinin videolarıyla başlamıştım. Armağan Çağlayan'a çıkmışlar, izledim işte. Herhangi bir televizyon programına çıkmışlar, izledim onun YouTube kaydını falan. Aynısında Ölümlü Dünya 2'ye yapıyorum. Crossover Talks'a çıktılar, Soğuk Savaş'a çıktılar, hepsini izledim. Sokrates Dergi'de Mehmet Demirkol'a konuk oldular. Hatta ve hatta son zamanlarda bu formatına dair hiçbir video çekmeyen, futbol üzerine içerik üreten Uğur Karakullukçu'nun Sorinio formatına bile çıktılar ki bu format bence bayağı iyi. Çünkü kendileri bir tabu oyunu yapmışlar futbolculardan. Gelen konuklarla onu oynuyorlar. Büyük ihtimalle hani eforu yüksek olduğu için çok atamıyor bunu, ama Ölümlü Dünya 2 için bence çok iyi bir seçim olmuş. Ve benim şu hoşuma gitti. Marketing övmeye aslında P. Queen'in muhabbetinde olduğu gibi devam edeceğim. Ölümlü Dünya 2'nin bunlara ihtiyacı yok. Meksika Açmazı'nın vardı. O zaten bir hafta falan vizyonda kaldı, ama Ölümlü Dünya 2 öyle değil. Büyük ihtimalle yılın en çok izlenen filmi falan olacak. Ona rağmen yani gidip Sorinio'da marketing yapmayı başarmışlar. Ne bileyim, Crossover Talks'la özel bölüm çektiler ve benim hani şey çok hoşuma gitti yani. Ölümlü Dünya birden bu yana biraz vakit geçti ve işte ona hayran olan bir gençken ben şu an YouTube'da ben ne izliyorsam veya işte benim artı 5 yıl büyüklerim, eksi 5 yıl artık nasıl oluyorsa, onlar ne izliyorlarsa onlara konuk olmayı başarmışlar. Bu pazarlama açısından çok başarılı bence. Bir yandan da hani bu filmde emeği geçen insanlara dair de böyle güzel bir izlenim bırakıyor. Hani bu marka algısı vardır ya, iyi işbirlikleri yaparlar veya işte böyle yeşile, doğaya önem verirler, güzel sosyal sorumluluk projeleri yaparlar. Siz de o markaya bir sempati duyarsınız. Ben de onu Ölümlü Dünya 2'de yaşadım. Fakat henüz filmine gitmedim maalesef. Buradan bir filme daha geçeceğim, ama onu belki de izlemeyeceğim. Film karşıma şöyle çıktı, bunu anlatmak isterim. Zeynep Bastık, YouTube'da abonesiyim. İlk akustik videolarından beri takip ettiğimde söylemek isterim bu arada. Neyse, ne alaka. Zeynep Bastık yeni bir şarkı çıkarmış, Bundan Böyle diye. Tıkladım. Dikey formatta bir klip. Aa, enteresan geldi. Detaylarına baktım. Söz müzik Nova Norda. Nova Norda daha alternatif bir isim. Enteresan geldi. Biraz yorumlara ineyim dedim ve wow. Yorumlar beni acayip şaşırttı ve bambaşka bir dünyaya girdim. Bu şarkı aslında bir kitabın film uyarlamasının şarkısı olacakmış. 3391 kilometre diye Beyza Alkoç'un yazdığı bir kitap var. Bu kitabın 2024 Ocağı'nda filmi geliyor. Buna heyecanlı çok fazla genç arkadaşımız var ve bunların bir komünitesi var ve ben bundan yeni haberdar oluyorum. Ama aslında Beyza Alkoç'un Instagram'da 400-500 bin takipçisi var. Yani artık nasıl desem 5 sene önce bile internetin tamamına hakim olmak Türkiye içerisinde en azından çok kolaydı. 10 sene önce herkesi tanıyorduk. Yani Bates Motel Pro'yu biliyorduk. Educated Year'ı biliyorduk ya. Oradan şimdi böyle yani 500.000 takip edilip haberimiz olmayan komünitelerin olduğu bir noktaya geldik ya, ben bunu aşamıyorum. Bu boomerlığımı yenemiyorum arkadaşlar. Ve hani şey çok garip geliyor. İnternetin bilmediğimiz bir bölgesinde bilmediğimiz komüniteler olması. Bu kitap yanılmıyorsam Wattpad'den çıkıyor. Ve Wattpad hesabına girdiğimizde Beyza Hanım'ın yine böyle 500.000 takipçiyle karşılaşıyoruz. Ve kitabı orada yayınlarken işte arada duyurular atıyor. İmza günleri atıyor. Kitabın en son basılacağını falan duyuruyor. Orada adım adım komünitesini kurmuş. Bakın demiş işte Instagram hesabım bu. Bu kitap için en sevdiğim fan sayfaları bu. Fanlarla el ele kol kola müthiş bir dayanışma içerisinde. Bu da büyük ihtimalle samimiyetini arttırıyor ki videonun altında şey gibi yorumlar var. Ya işte 3391 kilometre çok şeyi hak ediyordu. Sadece bir kitap değildi. Sonunda şarkısına da filmine de kavuşuyor. Veya işte Beyza böyle bir yazar olacağını biliyordum. Kitlemiz gitgide büyüyor falan. Ben şöyle oldum. Lan 500.000'sınız zaten. Daha ne kadar büyüyor? Hani böyle şey hissi var. Biz çok küçüktük, bilinmiyorduk. Sonunda artık ortaya çıktık gibi. Bunu ben ilk kez gördüğüm için bu film vasıtasıyla söylemek istediklerini anlayabiliyorum. Ama bir yandan da zaten hali hazırda çok büyükler. Sanırım şey gibi bir hissiyat var yani böyle. Mesela Pelin Baynazoğlu Noob Star'da böyle atıyorum 5000 kişinin bildiği biriyken şimdi böyle 1 milyonun bildiği biri haline geliyor ya, P-Queen oluyor ya gerçekten. Onu gördüğümüzde işte ya oluyoruz ya böyle hani ne çabuk büyüyorlar gibisine. O hissiyat yaşanıyor anladığım kadarıyla ve bu böyle Wattpad gibi tamamen apayrı bir dünyada olması gerçekten çok enteresan. Wattpad sadece kötü çocuk değilmiş. Çok daha farklı şeyler dönüyormuş orada. Ve böyle şey konusunda da düşündürüyor bu beni. Böyle daha tabii ki araştırmaya tabi tutulması gereken bir şey ama bu podcast öyle bir yer değil maalesef. O yüzden ilk aklıma gelenleri söyleyeceğim. Hani kadınları böyle, daha böyle kadın ağırlıklı bir komünite olduğu hissediliyor zaten. Bu kötü çocuk zamanında da böyleydi. Neyse, hani kadınların işte böyle internet kültürüne hakim olmadığı, İşte Twitter falan öyle yerler ya, edit tayfa, futbol tayfa falan, böyle hep bir erkek baskınlığı var ki son günlerde Twitter'daki erillik çok kötü zaten. Neyse, oraya girmeden şunu diyeceğim, yani aslında mesela kadınlar Wattpad'de bir komünite oluşturuyor. Tabii ki erkekler de vardır. Genellemem birazcık hani baskın görünen kitle üstünden. Böyle bir komünite oluşturuyorlar farklı bir yerde, erkeklerin olmadığı bir yerde. Biz de diyoruz ki kadınlar internette yok. Hayır, öyle bir şey yok yani aslında. Onlar da kendi uzak sakin köşelerini oluşturuyorlar belki de diye böyle bomboş konuştum. Hiçbir dayanağım olmadan doğrusunu bilen akademisyenlerimiz varsa düzeltsin. Akademisyen demişken böyle bağlayacağım. Bir adet sokak röportajı videosu çıktı Türkiye'nin gidişatı üzerine ve işte bir adet hanımefendi Türkiye'de sosyal çürüme var diye gerçekten de bir akademisyenin ağzından çıktığı belli olan cümlelerle konuşuyor. Böyle muhabir abla derken ona, o aslında bir hoca. Tabii yani abla demesine takılmıyorum da hani böyle muhabir orada ayıkıp siz bu konuda bir çalışma mı yaptınız falan demeyip abla diye devam ediyor. O bana biraz komik gelmişti. Neyse, bu video yayılırken bir tweet atılıyor. Sosyal medyada sokak röportajındaki bir kadın diye gördüğünüz bu kişi Zeliha Burtek hocamızdır. Koskoca hocamızdır o bizim diye. Sonra ilk olarak böyle bir tayfa gördüm. Evet, ben bu hocayı biliyorum. Bu hoca çok değerli. Siz onu nasıl tanımazsınız? O hoca tanınmadığı için işte Türkiye bu halde diyen bir tayfa gördüm. Ve Twitter'daki her böyle, ya bu bir akım değil tabii ama böyle her baskın görüşün yaşadığı gibi, mesela işte İnci'nin önce abartılıp sonra yerilmesi gibi, bu baskın görüşe de hemen bir counter görüş geldi. Orada da diyordu ki anca işte bizim akademisyenler böyle bir şey derdi. Konuşma o kadar kötü ki Türkiye'den bir akademisyenden çıktığı belli oluyor falan. Ve yani hani ortada duran bir görüş o kadar yok ki. Ya işte bir sokak röportajında viral olacak bir video için çok aydınlatıcı şeyler söylemiş ama işte sosyal çürümeyi tamamen demografinin değişmesine bağlaması yanlıştı falan demiyor kimse. Ya iyi ya kötü. Ya o bir hoca ve ben onu biliyorum, görüşlerine çok değer veriyorum. Ya da bu görüşler çok kötü, Türkiye'de akademi zaten bizden bok gibi yine iki uca ayrılmışız. Zaten iki uçta olmayı, 50-50 olmayı çok seviyoruz. Emrah Safa Gürkan'ın da bununla ilgili çok iyi bir videosu var biliyorsunuz. Bu da birçok açılan Twitter anketinde falan ortaya çıkıyor. Onu da belki linklere eklerim diyerek birazcık daha geyiğe dönelim. Ve fotoğrafını gördünüz mü bilmiyorum ama Mersin'de yanılmıyorsam bir adet Metallica apartmanımız var arkadaşlar. Apartmanın tepesinde Metallica logosu var ve bu arada yanındaki sitenin adı alakasız Nirvana'ymış. Bu da bayağı komik geldi bana. Bunları da hepsini bir YouTube short videosunda gördüm. Güzel bir habercilik yapılmış. Gerçekten apartmanın müteahhitiyle konuşmuşlar. O videoda gördüm ben yanındaki Nirvana olduğunu. Apartmanı yapan arkadaş da bu arada yabancı, röportajı İngilizce veriyor. Ama aslında 10 yıla yakındır Türkiye'de Suriye'den göç etmiş falan, hani gelmiş burada müteahhit olmuş, İngilizce konuşuyor. Metallica hayranı, çok enteresan biri. Bir yandan da hani her Suriyelinin parkta nargile içip arabesk şarkı dinlemediğini de gösteriyordur diye de düşünüyorum. Suriyeli deyince Türkiye'nin %99'unun aklına gelmeyen bir fenotipteydi kendisi. Bir başka YouTube short videosu bu Metek apartmanından sonra sizlerin izlemesini istediğim. Berfu Baysan isimli aşırı hızlı yükselen ve YouTube'un short önerilerinde sürekli karşıma çıkan bir içerik üreticisi. Genelde böyle kombin videoları falan yapıyor. Bu videosunda da erkekler renkleri ayırt edemiyor videosu çekmiş ve gerçekten ben bunların 35 bin fav aldığı, binlerce, yarım milyonlarca izlendiği bir ülkede yaşadığımıza çok şaşırıyorum. Bu mizah geride kalmadı mı? Ben mi boomerlaştım? O işte Wattpad'deki gençler bu şakaları yeni görüyor da erkekler oje renklerini ayıramıyormuş diye kah gülüyor mu? Gerçekten anlamış değilim diyerek kendi mizahıma uygun olan Meksika Açmazı kanalıma geçiyorum bu short videosunu izledikten sonra gündelik hayatımda. Ha, şunu atlıyordum. Notlarım arasında Metallica sevdasından bahsetmiştik. Aslında ben hani o müteahhitimiz ne kadar Türkiye vatandaşı hissediyor kendi bilmiyorum ama hani Türklerin böyle bazı yabancı popüler kültür ögelerini aşırı sahiplenmesine şaşırmamdan bahsedecektim. Bunu mesela şeyde de hissediyorum. En başta onu da unuttum maalesef. Cosplay de ilginç bir şekilde çok ileride bizde ama aslında böyle tabii ki yurt dışına göre ileride değil ama benim bu ülkede cosplay'in geldiği noktaya şaşıracağım kadar ileride. Sonuçta çok pahalı, çok da niş bir hobi. P-Queen'in o etkinliğinde de Doktor Doom cosplay yapan biri vardı ya. Nasıl yaptın abi Doktor Doom kostümünü, metal şeylerden oluşan bir adam? İnanılmaz gerçekten. Bunun üstüne işte böyle Metallica apartmanı görünce bir de şeyi de ekleyeyim demiştim maddeler arasına. Bir otakunun müzesi. Bizim bu sahiplenmeyi sevdiğimiz popüler kültür ögelerinden biri de anime manga. Benim çok yetişebildiğim bir yer değil ama yani gerçekten yine ülkemizde beklendiğinin çok daha ötesinde bence tüketiyoruz bunları. Hani adını hiç duymadığınız animelerin full Türkçe altyazılı hallerinin 10 sezon bir korsan sitede bekliyor oluşu falan çok enteresan gelmiştir hep bana. Burada enteresan gelen de milyon TL'lik bir koleksiyon var önümüzde ve Türkiye'nin ilk anime manga müzesi İstanbul'da şu anda sergiye açık vaziyetteymiş. Adı Bir Otaku'nun Müzesi, internet sitesi de var bu arada, oradan ürünleri de satılıyor galiba. İnanılmaz koleksiyonluk şeyler var işte, böyle dev bir Naruto bir şeysi var, onu aylarca parça parça kargolarını beklemiş falan yapan kişi, inanılmaz bir emek. Bu arada müzenin sahibi de bir kadın. Bu da yine hani P-Queen'de bahsettiğim böyle kadınlar da aslında bu işlerle ilgileniyor noktasının en üst düzeylerinden biri, müze açmış. Yani daha ne yapsın gerçekten diyerek Yer işaretlerinin bu bölümünü sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Biterken çalıyordu şarkısı veriyorum her seferinde. Ve normaldeki hedefim bunu her seferinde farklı bir şarkıcıdan yapmaktı. Ama ben defansif dizayn çıktığından beri deliler gibi Büyük Ev Abluka'da dinliyorum. O yüzden yine Büyük Ev'den Defne Kalbim 96 ile kapatacağız. Kapatırken de son link olarak şeyi bırakmak istiyorum. Dark Blue Note sitesinde Kenan Behzat Sharp'ın yazdığı 2023'ün en iyi Türkçe rock indie pop albümlerini barındıran yazısı. Orada kaçırdığınız albüm şarkıcı varsa yakalayınız efendim. Soft Analog'u da çok sevdiğimi bu vesileyle belirtip iki kez Büyük Ev Abluka'da vermenin günahı olmaz diyorum. O yazıda da belirtildiği gibi belki de günümüz Türkiye'sinin en önemli rock grubu şu anda Büyük Ev Abluka'da. O yüzden yapmaması gereken şeylerin olduğuna emin ve yapmaması gereken şeylere hayır dememeye bayılıyor. Sözleriyle Defne Kalbim 96 ile veda ediyorum. Yer işaretlerinin 4. bölümünde görüşebilmek dileğiyle. Mutlu seneler, hoşça kalın.